Ayrım 33.
Yani ne derler, hani tam bir klişe. Aslı şöyle, bence annem de babam da hayatta kaybeden insanlardan. Bencilce sürekli yeni ve daha genç kadın bedenleri arasında koşan bir erkek, herhalde kendi öz saygısını bile hak etmediğini bilecek kadar zavallının biridir. Kanımca benim babam böyle biri. Bir yerlerde 2-3 tane üvey kardeşim, terk etmek ve kaçmaktan başka bir şey başaramayan babamın arkasından beddualar eden filanca sayıda üvey annem, şimdi de bir adet üvey babam var. Şimdi hiçbir zaman çocuk sahibi olmak istemeyen, yani ne derler hani, bu sorumluluğu fazla bularak kararını en baştan veren Doğan amcamı işte bu nedenle takdir ediyorum. Aynı nedenle de babamdan ne yazık ki tiksiniyorum. Anneme karşı duyduğum en belirgin duygu olsa olsa yani acımaktır sanıyorum. Çocukluğumda sık sık yaşamak zorunda kaldığım cehennemi şimdi karabasanlar olarak bütün adreslerime taşıyor olmamın yani sanırım ciddi bir nedeni vardır. Küçücük bir kızken annem kendini banyoya kilitler, saatlerce çıkmazdı. Hafta sonlarında yalnız ve aç olarak evde bekler, çok korkardım. Yani gerçekten çok korkardım. Ev ölüm sessizliğinde olurdu. Babam eve hiç uğramazdı. Sokakta aileleriyle gezmeye giden, arabalarıyla pikniğe çıkan komşu çocukları görürdüm. Burnum sızlardı. O kocaman pahalı mobilyalarla müze gibi döşenmiş salonda tek başıma birilerinin gelmesini ve beni kurtarmasını beklerdim. Annem banyodan çıkar, babam eve döner. Yani ne bileyim şey işte, yani ben de düşünen birileri olur sanırdım. Ama telefon çaldığında arayan hep Pervin halam olurdu. Meriç'cim, ben Pervin hala. Annen evde mi taneciğim? Anne yok. Anne banyoya gitti. Gelmedi. Anne kapıyı kilitledi. Hiç gelmedi. Sen yoksa orada yalnız mısın yine küçüğüm? Bebeklerim var ama onların saçlarını taradım. Anne yok. Gitti. Anne banyoya gitti. Yemek yedin mi Meriç'cim? Aç mısın bir tanem? Yemek yok. Anne gitti. Baba gelmedi. Bebekler çok aç. Hay Allah, bak şimdi. Sen gel hala, sen gelsene bize halacığım. Burası çok siyah. Bak Meriç'cim, sen şimdi ışıkları yak, müziği aç ve annene söyle. Pervin halam rica ediyormuş, telefona gelsin diyormuş. Der misin? Annem çıkmazdı. İnler, ağlayan köpek yavruları gibi sesler çıkartır. Sonra sonsuzca susardı. Yani öyle sanırdım. Anne öldü halacığım, hiç çıkmıyor. Anne gitti, cennete gitti. Ağlama bakayım, sen şimdi cicik bir kız ol ve oturup beni bekle. Hemen geliyorum, sakın kapıyı benden başkasına açma, emin Meriç'cim? Saatler kadar çok sonra, sanırım bana öyle gelirdi, apartmanın önünde bir taksi durur, daima şık, Prenses Deravif Fethi'ndeki Pervin halan koşarak içeri girerdi. Yani nasıl söylesem, çok güzel bulurdum onu. Ona kapıyı açardım, bana sevgiyle sarılır, belli etmemeye çalışarak ağlardı. Yani nasıl derler, bana acırdı halam. Herkes bana acırdı. Bana hala acırlar. Sonra Pervin halam yüzümü yıkardı mutfakta sanırım. Sonra bomboş buzdolabımızı açar ve üzüntüyle incelerdi. Giyinmemi isterdi. Ardından yani ben giyinirken anneme yalvarmaya başlar. Dakikalarca sonra artık hayalete benzeyen yarı baygın, yarı çıplak annemi banyodan çıkartmayı başarırdı. Neyse, sonra onu bebekle konuşur gibi konuşarak giydirirdi. Bizi bir taksiye bindirir, annemi teyzemin evine bırakır, beni kendi evlerine götürürdü. Onların evini çok severdim. Orası neşeli ve güvenliydi. Orada herkes bana iyi davranırdı. Yani ada bile bana iyi davranırdı. Ve ada, tartışmasız tek ilgi odağı, karşı konulmaz kraliçe, mağrur tanrıça. Evet, sanırım. Yani sanırım adanın, yani onun saltanatını ne bir kardeş, ne bir kuzen, ne de bir başkası yıkabilirdi. Öyle kendinden emin, öyle kendinden hoşnuttu ki yanına yaklaşan herkes ondan yayılan özbenlik sevgisinin alevlerini hisseder, ona daha fazla yaklaşamayacağını anlamak zorunda kalırdı. O yanlışlarını bile severdi. Benden bir yaş büyüktü ama benim gözümde her şeyi bilen, çok akıllı ve özgüvenli, kocaman bir kızdı ada. Aramızda bilinen anlamda bir rekabet olmayışı, yani klasik ve gözle görülen bir rekabet demek istiyorum. Belki de bu yüzdendir. Benim gireceğim her yarışın o önceden galibiydi zaten. Yani sanırım. Onlar Kuzguncuk'taki köşke taşındıktan sonra oraya gitmeyi daha da sever oldum. Nasıl söylesem, yani galiba köşk bana saray bahçesi de cennet gibi gelirdi. Orada sığıntı gibi hissetmedim kendimi. Ama oraya da ait değildim sanki. Yani bütün asıl roller ben gelene kadar dağıtılmış, ben yine geç kalmıştım. O sıralar annem alkol tedavisi için hastaneye yattı, babam yeniden evlendi. Bana onların uzun bir yolculuğa çıktığını söylediler ama sanırım ben anlamıştım. Başıma gelen felaketlerin kötü bir rüya olduğuna inanmak isterdim. Yatmadan önce Allah'a dualar eder, beni seviyorsa korumasını isterdim. Uyanınca annem ve babam yine aynı evde olacaklar ve hiç kavga etmeden birlikte yaşayacaktık. O zaman ben de bizim evin adası olacaktım. Dualarım kabul olmadıkça ben daha çok dua edip ağlardım. Yani galiba ben o dua edişlerimin sırasında kurduğum hayallerle mutlu olurdum. Yani öyle sanıyorum. Köşke hafta sonları getirilip bırakıldığım sıralarda ona rastlardım. Ona ilk rastladığım gün sanki hayatım değişti. Abartmış gibi olmasın ama yani gerçekten öyle. Onu ilk gördüğümde bir gün benim olacağını sanki hissetmiştim. Benim, yalnız benim olacaktı o. Sanırım o bunu, yani o ilk günü hatırlamaz bile. Orada kum havuzunda kumdan kuleler yapıyordu. Henüz gözlük takmıyordu. Askılı, kısa kırmızı bir pantolonu vardı ve adanın gözüne girmek için dili dışarıda çalışıyordu. Herkes bunu yapar. Kıvırcık siyah saçları uzundu ve daha maviş gözlerini görmemiştim. Büyülenmiş gibi ona baktım. Kocaman kulakları çok sevimliydi. Yanına gittim. Yani nasıl söylemeli? Kendimi belli etmek için dikildim yanında. Olmadı. Yardım etmeyi denedim. Olmadı. Ben de kumdan kulesinin üstüne yerde duran küçük beyaz oval bir taşı koydum. O zaman beni fark etti. Ama galiba kızmıştı. "O taşa sakın dokunma!" diyerek çekip aldı ve cebine attı. Ada yanıma gelip bana kızdı. Ada ilk kez beni azarladı. Sonraki azarlamaları da hep ben Tuna'ya yaklaştığım zamanlar geldi. Sanırım galiba o çocuk ada için çok önemliydi. Ama adanın zaten her şeyi vardı. Herkes onunla arkadaşlık ederdi. Ada istediği her şeyi hep almıştır. Bense yalnızca onu istedim. Adı Tuna'ydı. Aslında adanın Tuna'ya Mabel dediğini biliyordum. Bu sözcüğün Mabella, yani güzelim anlamına geldiğini anlamadım mı sanki? Herhalde ortak bir şarkıdan esinlendiler. Yani şarkının adı falan olmalı. Aralarındaki bu şifreyi çok eskiden beri biliyordum ben. Sanırım onlar bildiğimi bilmiyorlar. Hiç önemli değil. Ben korku ve yalnızlıklarımı sessizliğimle, suskunluğumla mı demeliyim acaba? Örtmeyi çocukken öğrenmiştim nasılsa. Bildiğim başka şeylerden de habersiz onlar. Örneğin ben Tuna'nın Aliye ile ciddi bir ilişkisi olduğundan da haberdardım. Çünkü ben nasıl söylemeli? Yani insana tuhaf gelebilir ama ben Tuna'yı takip ederdim. Yani özellikle Kuzguncuk'tan ayrılıp yurtta yaşamaya başladıktan sonra onu hiç göremez olduğumda çok özlerdim ve bilirdim ki o beni pek özlemezdi. Bazen gizlice gidip okul kantininde onu seyrederdim. Sultanahmet'te çay içip ders çalıştığı o çay bahçesine de gittim birkaç kez. Elinde şiir kitapları, çoğu kez yalnız başına, bazen arkadaşlarıyla oturup çay içerken Tuna'yı uzaktan severdim. Ben onu hep uzaktan sevdim. Yani şimdi bile aslında. Nasıl denir? Yani sanırım ben kocama yakın sayılmam. O da bana. Yani ben hala galiba Tuna'yı uzaktan seviyorum. Fakat bundan çok şikayetçi değilim. Benim için önemli olan, yani asıl konu, Tuna'nın benimle olması. Aslında benim olması. Sonra o çay bahçesinde Aliye'yi Tuna'yla görünce tanımıştım onu. Tanınmayacak gibi değildi. Yani çok seksidir. Tamamen seksi. Onu orada Tuna'yla samimi biçimde görünce, yani eğilip kulağını öpüyordu Tuna'nın. İçimde bir şeyler kırılmıştı. Yani Tuna'yı adaya bile kaptırmamışken tutup öyle birine... O zaman Aliye'yi izlemeye başladım. Sandığımdan daha kolaydı. Durumu çok zavallıydı. Buluştuğu, konuştuğu kişiler onu itip kakıyorlardı. Uyuşturucu kullandığını anlamam güç olmadı. Tuna'yla seviştiğinin farkına vardığımda, yani tabii insan biraz da içgüdülerini falan kullanıyor. Yaz başında imzasız mektuplar yollamaya başladım Aliye'ye. Uyuşturucu kullanması yüzünden başına dert açılacağına dair biraz sert mektuplar. Sanırım o zaman herhalde kuşkulanmaya başlamıştı. Beni sorguya çekmek için bizim okula gelmiş, sonra da benim kimseye kötülük yapamayacak kadar temiz olduğumu düşünerek çekip gitmişti. Fazla temiz, masum, fazla sessiz ve aptal derecesinde saf. Benim için herkesin düşündüğü budur. Bazı insanlar aklın tekerlerinde olduğunu, herkesin fazlaca saf olduğunu sanırlar ya, işte Aliye onların dik alasıdır. Ada öyle değildir. Adanın umrunda değildir. Ada kendince önemli olmayanlarla ilgilenmez bile. Ayrılmalarında mektupların etkisi şöyle olmuştur sanıyorum. Yani Ali'ye daha da sinirli ve saldırgan olmuş ve Tuna da buna katlanamamıştır falan gibi. Bilmiyorum. Bence zaten Tuna onunla uzun bir ilişki kuramazdı. Ama belki Ali'ye bir plan yaparak Tuna ile evlenirdi falan. Yani ben bundan çok korktum ama olmadı. Tuna'yı bir kez daha kazanmayı başardım. Tuna benim yazgımdı. Bunu biliyordum ben. Bir dönem, yalnız bir dönem Aras öldüğünde çok korkmuştum. O sırada yaşadığım derin kederi herkes ama herkes Aras için sandı. Oysa ben adanın şimdi Tuna'yı elimden alacağını düşünerek çıldırıyordum. Yani bütün hayallerim hiç beklenmedik bir ölümle alt üst olacaktı. Ada hiç şüphelenmedi. Çünkü o sırada 2 hafta hastanede yatırmışlardı onu. Kimseyle konuşmuyor, yaşamak istemiyordu. Eğer dışarıda olsaydı ve Aras'ın ölümüne herkesten çok benim üzüldüğümü görseydi anlardı. Ada hemen anlar. Tuna anlamadı bile. Aras'a düşkünlüğüm yoktu ama o benim için bir garantiydi. Onun benim adam yerine konduğumu sanmıyorum. Yani Aras bence çok kibirliydi ve adaya olan tutkunluğu mahallenin en zengin ve en önemli ailesinin kızını elde etmekle ilgiliydi. Bütün kızlar onun peşindeydi ve Aras bunu bal gibi biliyordu tabii. Ama Ada başka. Yani kanımca Aras aslında adayı sevmiyordu. Fakat Tuna o adaya hep hayrandı. Hala da öyledir. Ben adayı görümcem gibi görmek oyunu oynardım. Yani Tuna, dominant karakterli ablasının delice etkisinde kalan bir kocadır benim için. Güzel olduğum söylendi bana daima. Annem kadar olmasa da güzel olduğum doğru galiba. Ama bence aynaya bakınca kendini beğenen kadın güzeldir. Yani kanımca ada bu yüzden benden güzeldir. Çünkü kanımca ada aynaya bakarken zevkten titriyordur. Hayatım boyunca, yani hatırlayabildiğim en küçüklük günlerimden beri yanında gerçekten güvende olduğum tek kişi Tuna oldu. Onu ilk gördüğüm günden beri güven ve huzur verdi varlığı bana. Onu kaybetmemek için her şeyi yaptım. Saf ve masum olduğumu düşündüğü için bu imgeyi bozmadım. Onun benim olarak kalması için yine her şeyi yaparım. Yakınlarda artık çocuğunu da doğuracağım. Bir çocuğum olacak ve ben çocukken yaşamak istediğim her şeyi onunla yaşayacağım. Her şeyi. Tuna yufka yüreklidir. Çocuğumuz olduktan sonra asla beni terk edemez. Biliyorum. Ama acelesi yok. Onu ürkütmeden ve sessizce. Sessiz ve derinden gitmenin bir zararını görmedim ki. Son olarak sessizliğin gücüyle kazandığım zaferlerle alay edenlere sessizce güldüğümü söylemek isterim. Sessizliğin gücünü küçümseyen ya da inkar edenler kanımca önemli bir silahın farkında değiller. Oysa sessizlik yavaş yavaş yayılır ve karşınızdaki üzerinde büyük bir denetleme gücüne dönüşür. Yani sessizlik sabır ve istikrarla dünyanın en önemli gücü haline gelir. İşte bu nedenle ben Meriç Atacan oldum ama o hala Adam Ercan. Sanıyorum yani kanımca hep öyle kalacak. Benim amacım asla onun hayatını çalmak olmadı. Ben ona bir fenalık etmeyi neden isteyeyim ki? Ben yalnızca ada olmak istedim. Hepsi bu. Aras Atacan, lise öğrencisi, ölü. Doğan Gökay, şair, yazar, gazeteci, evli. Çocuklar biraz abartıyorlar. Hem zaten gençlik, rüyaların gündüz süsleri olarak göz bebeklerine takılıp kalması değil midir yani? Evet, onlara şahsi meseleleri aktarmadığım doğrudur. Beni tabiatüstü bir roman kahramanı gibi görmek yolundaki eğilimleri belki bir parça bununla bağlantılı olabilir. Gençken hep olduğu gibi. Ben de çocukken Nazım'ı ve Marx'ı bir parça idealize ederdim doğrusu o ilk gençlik saatlerimde. Toplumcu gerçekçi yolu seçtikten sonra zaten birilerini efsaneleştirmek gibi bir çocukluk durumu söz konusu değildir. Hürriyet zaruretlerin idrakidir der Marx. Sorumlulukların idraki 16-17 yaşıma denk düşer. O zamandan itibaren şuurlu olarak şahsi hayatımdaki sorumlulukları kısıtlı tutarak özel hürriyetimi genişletmişimdir. Öncelikle sahip olmak denen mefhumu silmişimdir hayatımdan. Şimdi 50'li yaşlarımın sonlarını yaşarken ne kendime ait bir gayrimenkulüm ne de envali menkulem vardır. Hala kirada otururum. Ne arabam vardır ne de evim. Bankada bir miktar parayı acil sağlık durumu için korurum o kadar. Karımın çalışan ve bağımsız bir kadın olması benim için bir tercih sebebi olmuştur. Onun kendine ait yerli bir arabası ve bankada parası vardır. Ne miktarını bilirim ne sorarım. Bunu takdir edecek bir kızdır Bürkan. Kadınlar çoğu zaman kendi dişiliklerine duydukları hayranlık sebebiyle sahip oldukları akıl kapasitenin hakkını yerler. Bunun farkında bir erkekle karşılaştıklarında da kendilerine iltifat edildiğini sanırlar. Gerçi şimdiki kızlar her ikisine de sahip olduklarını fark ettiler ama bu çok uzun zaman aldı. Bana sorarsanız kadın denen dişi insanın hayat ve akıl kapasitesi tabiatın en büyük mucizelerindendir. Ve bu yüzden de hayat denilen hikayenin aslı kadınların eflatun renkli haritalarında dolaşmaktan ibarettir. Kimi erkek bunu zevkle, kimi öfke ve şiddetle yaşar. Oysa kadınlar her şeyin çoktan farkında olarak doğmuşlardır. Ve erkekler çatlasa da patlasa da hayat haritası yalnız kadınların elindedir. Bunu fark ettikten sonra onları çaresiz çok seversiniz. Evin kirası ve masrafları daima benim sorumluluğumda olmuştur. Hayatımı daima yazarak kazanmışımdır. Rahmetli annemin Alanya'daki mülklerinden payıma düşen gelir, zaman zaman Pervin ve Demir'le aramızda bölüştürülerek hesabıma yollanır. Para işlerinden hiç anlamam. Bunlar Bürkan'ın sahasına girer. İsteseydim bana sık sık gelen siyasi hayat tekliflerini değerlendirerek şaşalı bir başka hayatın adamı olabilirdim. Tanıyanlar yakından bilirler. Elimin tersiyle itmişimdir bu teklifleri. Ben hiçbir partinin veya grubun mensubu değilim. Olduğum takdirde eleştiri şansım biter. Elim kolum bağlanır. Görüyoruz maskaraları. Bu sebeple benden çekindikleri doğrudur. Bütün hayatım boyunca hiçbir anlamda ne rüşvet aldım ne de verdim. Ne kimseye boyun eğdim ne de eğdirttim. Ha, bak fikren diz çöktürttüğüm pek çok rakibim olmuştur, o başka. Bu konuda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. Açıkçası kimseye borcum, minnetim yoktur. Ve bu büyük bir hürriyet, tabii büyük bir yalnızlıktır. Homoseksüel, Osmanlı eliti, liberal sosyalist gibi yakıştırmalarla beni yıpratmaya çalıştıkları oldu. Fakat ne edebiyat çizgimi, ne siyasi görüşümü, ne de şahsi hayatımı gölgeleyebildiler. Cinselliğe gelince, şimdi ona kösnüllük, seks gibi adlar taktılar. Ama asıl uygunu cinselliktir ve kesinlikle insanın çok şahsi lezzet alanıdır. Cinsellik, paylaşılan kişilerden başkasının bu alana girmesini lüzumsuz kılar. Kimsenin kimseye hesap vermesi mecburiyeti olmamalıdır. Merak ettikleri her şeyi ama her şeyi Bürkan bilir. Mesleki yanım apaçık ortadadır. Kitaplarım defalarca yeni baskı yapar. Gençlerle iyi münasebetlerim vardır. Halkla ilişkim geniş tabanlıdır. Dincisi, dinsizi, sosyalisti, milliyetçisi, lezbiyeni, homoseksüeli, kadını, erkeği hep arar, gelir, bulur beni. Çünkü ben çizgimi korumuşumdur. Kendime saygım vardır ve asıl önemlisi gençlerle küçük suç ortaklıkları yaparım. Bu çok basit ve hayati bir meseledir. Yasak ve günahlarla bulunan gençlerle yapılacak küçük bir suç ortaklığı onlar için ihtiyaç olan hava deliğini açar ve nefes almalarını sağlar. Hepsi budur. Çocuklar bilirler ki samimiyimdir, istikrarlıyımdır. Hayattayken yaşadığı çağın dışına düşmek bir yazar için en önemli talihsizliklerden biridir. Bizim aydınlarımızın çoğu Tanzimat'tan beri konformist, hedonist ve oportunist davranmıştır. Sınıf atlama hırsını bir türlü entelektüel hırslarının arkasına atmayı başaramamıştır. Hem halktan hem de çağından kopmak gibi bir yanlışı tekrarlar durur. Fazla okumaz, kulaktan dolma bir tek yanlı hayranlıkla sadece yeteneğine dayanarak bu işi ömür boyu devam ettireceğine inanır. Ve tabii aldanır. Türk aydını Türkiye'nin değil de mesela Fransa'nın, mesela Sovyetlerin vakti zamanında tabii. Şimdi de Birleşik Amerika Devleti'nin aydını olduğunu sanır. Yok efendim, olur mu öyle şey? Hem tembellik edeceksin, hem kendine benzemeyeni ve kendi kültürünü hor göreceksin, hem de topluma mal olmuş bir yazar olmayı hayal edeceksin. Olmaz öyle şey. Olmuyor da. Kendi ahbapları ve yardakçıları dışında kimsenin okumadığı kitaplar yazmak işte bu sebeple makus bir kadere dönüşü veriyor. Oysa bir yazarın yeteneği kadar mühim bir mesele taze kalmak ve halkla bağlantısını korumak olmalıdır. Tazelenmek önemlidir. Gençler bunu bilirler. Asıl bilinen yaş gençliktedir. Yaşlanınca sadece hatırlanır. Yaşlılık bilmediğini ve yanılgılarını anlamaktır. Bu sebeple gençleri severim. Bilirler. Yine bu sebeple gençler içi boş, kof, Yutturmacı ve dayatmacı yaşlıları hemen keşfeder, hemen görürler ve gençler acımasızdır. O dördünün çocuklukları ve ilk gençlikleri elimde geçti diyebilirim. Artık 30 yaşlarının ortalarına gelseler de bu manada benim için hala biraz çocukturlar. Bunların ada, Meriç, Aras ve Tuna'nın hayatları yazılsa ortaya hayli enteresan bir roman çıkacaktır. Yoğun ve karmaşık yollardan geçtiler. Halen geçmekteler. Hayatın ne getireceğini kim bilebilir ki? Adayı biraz kendime benzetirim. Fakat büyüdükçe babasına daha çok çekmeye başladığını görmekteyim. Rahmetli Süreyya çok çocuklu, fakir bir ailenin evladıydı ve aşırı duygusaldı. Aklına eseni estiği gibi yaşadı ve öyle öldü. Süreyya'nın sorumsuzca içmesine, yerli yersiz çapkınlıklarına, kaprislerine, çocuksu dengesizliklerine hep tahammül eden kız kardeşimin kocasına olan sevgisini hiçbir zaman anlayamadım. Pervin'in sonuna kadar sadık ve aşık bir eş kalmasını, bağımlılığın ihtirasa dönüşmüş şekilde tezahür eden bir çeşit aşk olduğunu düşünmüşümdür. Tabii aşkın binlerce çeşidi vardır ve aşk acı çektirir. İşte Ada böyle adanmış bir aşkın meyvesidir. O, tanıdığım öteki çocuklara benzemezdi. Hassas, fazla gururlu, zeki ve güçlü bir çocuktu. Daha küçükken kendisiyle barışık bir karakteri vardı. Ne yazık ki hayat tıpkı tabiat gibi eşitlikçi değildir ve anlamsızdır. Buna bir mana katmaya çalışan tamamen biz insanlar olmuşuzdur. Adanın şanssızlığı çok erkenden çok uzun bir yolun planlarını yapması oldu ki burada babasına çeken aşırı duygusallığı ve şimdilerde iyice su yüzüne çıkan büyümek istemeyiş sancılarının ipuçları yatmaktaydı. Bu iki mesele beni biraz endişelendirmektedir ama nihai kararda onun başının çaresine bakacak kadar akıllı olduğuna inanmaktayım. Meriç öyle değildir. Bütün sakin, akıllı uslu, istikrarlı ve başarılı hayat çizgisine rağmen o çocuğun kendi içinde fevkalade huzursuz olduğunu ve korktuğunu sanıyorum. O tabii egoist bir babayla zavallı bir annenin kurbanı olmuştur.